Selamlar, 1.5 Abartı'ya hoş geldiniz. Ben Sena. Bu bölümde Contact filmini konuşuyoruz. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine tam kadro bir aradayız. Beyza, Saliha, Hilal, Nimet ile birlikteyiz. Nasılsınız?
Merhabalar, iyiyiz Sena'cığım.
Merhabalar.
Merhabalar herkese. Evet, uzun zaman sonra hepimiz bir arada yine. Güzel oldu, en son tadı damağımızda kalmıştı. Güzel bir konuyla geldik, çok merak ediyorum şu an.
Uzun zaman sonra derken bu kadar hep birlikte, bu kadar kısa sürede bir bölüm çekeceğimizi düşünüyor muydunuz?
Güzel oldu. Hayır. Ya doğru. En son ne konuşmuştuk biz? Benim şu an beynim error.
Ramazan bölümü yapmıştık. Yani ben de bu kadar kısa sürede tekrar bu ekiple toplanmayı beklemiyordum. Hem konu çok güzel hem de tekrardan tam kadro olmak çok iyi oldu bence.
Gerçekten heyecanlı bir serinin başlangıcındayız. Bu ekiple yapmak çok güzel bunu. O yüzden bugün çok mutluyum. Bakalım neler çıkacak.
Evet, biz 3 bölümlük bir uzay maratonuna başlıyoruz. Contact, Interstellar ve Arrival filmlerini konuşacağız. Bu bölümde de 1997 yapımı Contact'i konuşacağız. Yani eğer harici bir şey çıkmazsa bu üç film için karar kıldık. Ama hadi şunu da konuşalım dersek bilemeyiz. Onu zaman gösterecek. Filmi konuşmaya geçmeden önce şeyi biraz konuşalım istiyorum. Bilim kurguyla aramız nasıl? Uzay konulu filmlerle aramız nasıl? Birazcık bence bahsedebiliriz.
Bilim kurguya dair mesafeliydim yine, biliyorsun benim böyle ön yargılarım. Ama sen böyle içeriği söyleyince favori filmlerin arasında Interstellar olunca ve konu da uzay zaman olgusu olunca bayılırım. Zaten 3 film de müthişti bu arada, gerçekten. Etkisi çok çok böyle insanı sarsan bir film. Şu an konuşacağımız filmde. Seviyorum
sen
ya.
Sen 3'ünü de izleyip mi geldin?
İçine dair bir fikrim olsun istedim yani. Ara ara izlemektense böyle tak tak tak bir izleyeyim. Zaten dediğin gibi konular benzer. Hani böyle çok farklı değil yapımlar. Hele ikisi gerçekten birbirinin devamı gibi. Genel olarak seviyorum yani. Uzay zaman konulu filmleri seviyorum. Bu konu üzerine düşünmeyi, araştırmayı da seviyorum. Bazen diyorum ki beynim yanıyor yani. Acaba bizim algımızın dışında olduğu için mi bu kadar zorlanıyoruz diye de düşünüyorum. Ama seviyorum. O düşündürme hissini seviyorum.
Bu filmi ilk kez izledin değil mi? Sadece aralarından Interstellar'ı mı izlemiştin? Arrival'ı izlemiş miydin?
Çok gördüm. Ama Contact'ı da böyle hani bir izlesek mi izlemesek mi Fatih'le bunu konuşuyorduk. Ama sayende işte izlemiş olduk yani.
Benim için de bilim kurgu filmleri, yani bilim kurgu türü içinde en sevdiğim film türü sanırım, yani konu olarak uzay konulu filmler. Yani hep böyle uzayla ilgili bir şeyler izlediğimde gerçekten çok keyif alıyorum. Yani diğer bilim kurgu tarzlarındansa uzayı tercih ediyorum. Zaten diğer bugün konuşmayacağımız diğer iki filmi önceden izlemiştim. Çok çok da seviyordum ama Contact'ı ilk kez izledim hayatımda. Ve keşke daha önce izleseymişim dedim. Çok, yani bence çok böyle hem başlangıç senaryosu açısından da gelecekteki filmlere bence ışık tutmuştur eminim ki. Hem de konusu, işleyişi, filmin kalitesi falan zamanına göre çok çok güzeldi. Biraz film yorum yaptım ama.
Evet, ben de bilim kurguyu hem izlemeyi hem de okumayı çok seviyorum. Aslında benim için yeri ayrı olan, şimdi bu grubun da tahmin ettiğim Marslı filmi ve kitabı da var. Aslında ilgim ilk o zaman başladı. İlk filmini izlemiştim, sonra kitabını okuyarak diğer uzay konulu bilim kurgu romanlarına da başladım. Üzerine konuşmayı da ve araştırmayı ben de çok seviyorum. Yani gördüğüm zaman kitapları direkt ilgimi çekiyor. İlk bilim kurgu alanındaki uzay konulu kitaplar, filmler çok ilgimi çekiyor. Bugün o yüzden bu seriye başlamak beni çok heyecanlandırdı. 3 filmi de izledim daha öncesinde. Sonra tekrardan tabii ki bu bölüm için izlemiş olduk. Neler çıkacak gerçekten merak ediyorum.
Evet, bilim kurgu benim de çok sevdiğim bir tür. Çocukluğumdan beri de uzayla ilgili belgesel olsun, film olsun izlemeyi çok severim. O yüzden bu seriyi yapmak, ayrıca serideki tüm filmlerde en güzel bilim kurgu ve uzay denince izlenmesi gereken, böyle akla gelen en güzel filmler olduğu için çok heyecanlıyım. Ben de ilk defa Contact'ı izledim. Bu kadar.
Şöyle, ben bu üç filmi düşündüğümde ya çok oldu. Yani mesela açlık oyunlarını düşündüğümüz zaman böyle bir konuşmuştuk uzay maratonu da yapsak diye. Yani bu fikir aslında bayağı 1,5-2 senedir aklımızda var. Yani bir şekilde aslında şey sanıyordum, yani bu böyle kendi aramızda ya da benim için kişisel bir zevk sanıyordum. Sonra bu filmi araştırırken bu 3 film herkes için bir dönüm noktası gibiymiş. Yani bu 3 film mesela Contact konuşulurken Interstellar zaten çok konuşuluyor uzay filmleri arasında, ama sonrasında biz nasıl mesela Arrival'ı ilk izlediğimizde çok etkilenmiştik ve sanki o bir dönüm noktası gibiydi. Bu böyle global bir şeymiş. Buna çok şaşırdım yani. Araştırma yaparken bu 3 filmi gördüm hep. Çok iyi bir seçim yapmışız yani. Benim de yani ben de sizin dediğiniz gibi zaten çok keyifli bir alan bence. Çok keyifli bir kategori bilim kurgu. Küçüklükte de yani çok severdim. Bu Contact filmi de aslında ben düşününce bayağı olmuş izleyeli. Zaten bu filmle biraz benim de uzay filmlerine de bakış açımı değiştiren film bu oldu sanırım biraz. Şeyi hatırlıyorum en eski, bu TNT'de, Kanal Türk'te falan filmler çıkardı ya. Orada Tom Hanks'in bir filmi vardı, Apollo 13 diye. İlk uzay filmi olarak onu hatırlıyorum. İşte astronotlar uzaya gidiyor ve dünyaya nasıl geri dönecekler, dönebilecekler mi diye. Televizyonda ilk onu izledim, hatırlıyorum. O beni böyle gerim gerim gelmişti. Nasıl dönecekler, ilk kez öyle bir şey izlemiştim. Çok etkilenmiştim. Çok sevmiştim ama sonra hani yaşım da küçüktü yani. Sonra lise zamanına denk geliyor. Bir hocamız bu filmi bana önermişti, Conte'yi. Yani izledikten sonra benim zaten sinemaya karşı falan da bakış açımı değiştirmişti. Yani bu film gerçekten çok kültmüş. O zaman bu kadar kült olduğunu da bilmiyordum. Filmi konuşurken de bahsederiz. Çok zamansız, çok her yaştan insanı da seveceği bir film gerçekten. Yani o lise zamanında izlerken de bu filmden bir şeyler çıkartıp çok sevmiştim. Şimdi izlediğimde de çok farklı şeyler çıkarttım. Yine çok güzeldi yani. İşte lisede bu filmi izledikten sonra esas böyle uzay filmlerine, bilim kurgu, uzay konulu şeylere çok böyle ayrı bir merakım olmuştu. Bu film böyle o yüzden başlattı gibi bir şey oldu. Sonra bu filmden sonra bu Interstellar'lar, işte Mars'lı, sonrasında Passenger, yani diğer uzay filmleri falan böyle takip ettik yani. Benimki de böyleydi. Bu film de yani gerçekten şey, sadece bilim kurgu olarak değil yani böyle en sevdiğim filmler arasında, bu Letterboxd'ımda yani o 4 favori filmimin arasında bu vardı. O zaman filmin konusuna geçebiliriz. Filme konuşmaya başlayabiliriz isterseniz gecikmeden. Filmimiz ne anlatıyor? Konusu nedir?
Contact'in ben kitap uyarlaması olduğunu bilmiyordum yani ilk izlediğimde. Sonra sıfır bilgiyle başladım, sonra araştırdım. 1985'te yayınlanan Carl Sagan mıydı? Aynen, onun kitabının uyarlaması. Zaten filme de katkısı var bildiğim kadarıyla adamın. Film de 1997 yapımı. Bu da beni çok şaşırttı bu arada. Siz izlerken 97 vibe aldınız mı bilmiyorum. Çok güncele çok yakındı yani film. Bana o etkiyi verdi. Ellie ve babasının diyaloğu üzerinden başlıyor. İşte uzay hakkında, ne bileyim, yıldızlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bir çocuğun hikayesiymiş gibi bize yansıtılıyor ilk. Hatta ilk böyle babasıyla o sohbette çok hoşuma gitmişti. O yer israfı dediğin diyaloğu az sonra geliriz. Sonra tabii Ellie'nin babasını da kaybetmesiyle büyüdükten sonra kendini tamamen uzay bilimine adamasıyla başlayan bir hikaye. Jodie Foster oynuyor Ellie karakterini. Muhteşem bir seçim. Çok güzel bir seçim. Yani hani o profili uzay zaman konulu bir şeyde izlemek çok garip geldi bana. Çünkü hani arkasında böyle uyduların olduğu sahnede yani manken gibi duruyor kadın ama kendini bir şeye adamış. O kadar fokus ki güzelliği onu çok şey yapıyor yani. Nasıl söyleyeyim? Onu bastırabilmiş. Bu Ellie karakterimiz uzaydan sinyal alacağına ömrü boyunca inandığı için bu sinyali de bekliyor. Yıllar boyu uzaydan bir sinyal alacak ve onu dinliyor yani. İşi bu kadının. Ve kaç yıl dinliyor ya? Onu not almıştım ama unuttum. Arabasının üzerine o kulaklık sahnede 4 yıl falan dinlediğine dair bir şey var. Hatırlıyor musunuz onu?
Zaten çocukluğundan beri yani.
Yani merak onun, ediyorum hani aktif
akademik dinlemek anlamda zaten aynen 4 yıl, 4-5 yıl zaten dinliyor. İşi olarak, meslek olarak, ama onun dışında zaten çocukluğundan beri kendini buna adamış.
Evet, onun da isteği de yerine geliyor yani. Bilmiyorum, belki evrene böyle bir enerji mi veriyor günümüz Türkçesiyle. Sonunda uzaydan sinyal alınıyor. Bir Vega yıldızından sinyal geldiğine dair bilgi geliyor. Ve bunun üzerine başlıyor zaten macera. Uzaya kim gidecek, nasıl olacak, gönderilen sembol ne? Bunun üzerine anlatılan bir film. Çok başarılı yani.
Yani ilk kez uzaydan bir aslında... Uzaydan ilk kez bir mesaj geliyor. Zaten filmin adı da bu yüzden. Yani ilk iletişim gibi bir şey. Bu arada ben de bu filmi belki ilk izlediğimde işte 10 yıl geçti ama 10 yıldır o kitabı okumadım. Mesaj Carl Sagan'ın kitabını. Bu da benim gerçekten büyük bir ayıbım. Hep Hep okuyacağım ama roman, o roman da çok güzel diyorlar yani film gibi.
Evet.
Ama hiç fırsatım olmadı. Yani filmin arka planı da çok enteresan. Yani Carl Sagan'ın hayatı da çok garip. Filmin çekilme hikayesi de enteresan. Bu arada Carl Sagan 1996'da ölmüş. Film çıkmadan.
Yarısındaymış.
Evet.
Sonuna yetişememiş. Sonunu
film çekilirken yani ve sonunu görememiş. Ve bu çok filmin 97'de çekilmiş, çıkmış olması da benim ayrı bir aramızda bir bağ var. Benim için bir doğum günü hediyesi. Ve Ekim.
Bu arada Ekim mi? Ekim.
Evet. Aa. Ekim'de çıkmış film.
Gerçekten
aynı gün şey, aynı gün olsa gerçekten.
Ben de bugün bir şey okudum bu kitapla ilgili. Yazar aslında hani bu fikir aklında bir süredir varmış ve bir film yapımcısı arkadaşıyla konuşuyor. Sonra o arkadaşı bunu bir screenplay şeklinde yani bir senaryo, film senaryosu olarak yazmasını söylüyor. Aslında ilk başta film olarak yazmış, sonra bunu kitaba çevirmiş, sonra kitabı yayınlanmış, sonra kitaptan sonra film. Bu şekilde bana da bayağı ilginç geldi.
Vay be. Peki burada bir sorum var size arkadaşlar. Siz bu kadar yıl o sesleri dinler miydiniz?
Hayır, sabırla. Hayatta yapamaz.
Yani ses dediğin sadece biraz cızırtı falan herhalde. Aynen. Değil mi yani? Mesela o
hani kimse selam vermiyor.
Odaklanıyor. Aynen. Kaşları çatık böyle belki hani gözünü kapatıyor falan. 4 sene o yapılacak iş değil bence. Ben o kadın yerinde gidip bunun için para istemeye falan utanırım yani insanlardan.
Yani evet. Bir de insan o kadar uğultu dinledikten sonra şey de olur. Duyduğunu da sanırsın.
Ay ben onu diyecektim yani
ama
size.
Ama gerçekten
mesela
gelen şey
öyle sandım.
Ama gerçekten gelen şey diğerlerinden çok farklı olduğu için bence ayırt edilebilir. Tekrarlı bir vuv diye ses geliyor. Herhalde ayırt edebiliyordur yani.
Yo yo doğru. Hani ayırt edilir bir ses ama 4 yıl dinliyorsa ilk dinlediğimde ben bir inanmazdım yani. Hani koşuyor falan ya hemen. Mesela orada bir sorgulardım ben hani kafayı yedim herhalde falan derdim
çok,
çünkü.
Çok gergin bir sahne değil miydi ya? Çok korkunç gerçekten. Ve orada şey ne duydu mu? Ben yani duymak istiyorum. Ben de duymak istiyorum gibi bir şey oluyorsun o an. Hangi ses? Nasıl bir ses? Uğultu devam ediyor ama yine çok küçük bir ayrıntı ama o sürekli dinlediği için fark ediyor. Yani gerçekten çok küçük bir farklılık. O an sen de fark etmeye çalışıyorsun, odaklanıyorsun filmi izlerken.
O insanın kulağıyla duyacağı bir sesten ziyade makinelerin yakaladığı bir frekans olduğu için kadın yani ondan emin bir şekilde koşuyor etrafa sağa sola diye düşündüm ben izlerken.
Çok iyi sahneydi. Sanki ben de böyle şey hazine bulmuş gibi oldum.
Sinyal sesi geliyor sonra bu koşa koşa ofisin olduğu yere işte merkeze gidiyor ya işte ben şey bekliyorum birisi kayıtta hello falan diyecek. Böyle
hello.
Ama o asla gelmiyor.
Merhaba dünyalı.
Bir de şey var az önce konuştuk bir sessizlik oldu da az önce şeyden bahsetti ya uzaylılara inanıyor musunuz dedi Sena bize yayına başlamadan bir böyle beynimize ultimatomu verdi.
Ben dedim.
Şimdi kadın dedi. O sesi duydu ya. Yani Saliha'ya şu konuda katılıyorum. Şimdi biz karşımızda ne olacağını bilmiyoruz. Mesela benim ilk izlediğim uzaylı filmi bu arada çocukken E.T.'ydi. Ve ben hep hani gerçekten bir yerde böyle iki gözlü, üç gözlü hani salt gözden ibaret canlı çıkacak diye bekliyordum bir süre. Büyüdükçe algın değişiyor. Herkesin hayal ürünü olduğunu anlıyorsun. Ve şu konuda çok katılıyorum Saliha. Hani böyle ben robottur, uydudur. Hiç öyle bir şey beklemiyorum ki. Hani biri oradan, biri bizi dinliyor mu diye. Hani hi, hello, kimse var mı falan diye bekliyorsun. Bir cızırtı yani. Hani bir frekans sadece. Rival'da bunu konuşuruz. Mesela beni büyük şeye şoku uğratan
evet.
Bir yapım.
Aynen. Zaten bu işte uzaylıların insanlarla iletişime geçmesi. Nasıl geçebilir? İşte aradaki o nasıl iletişim kurabiliriz falan. Zaten bunları Arrival'da konuşuruz ama burada da aslında biraz burada da gördük. Onların iletişim şekillerinin farklı olduğunu bize kodlar geldi falan ya. Ya çok güzeldi bilmiyorum aslında şey gibi yani bizim zekamız çok kısıtlı ve uzaylıların o gönderdiği mesajla bize göre yapmışlar yani onu. Ama, teknolojide...
ama siz orada inandınız mı? Mesela Hitler çıktı ya ben fake zannettim.
Şimdi bu ilk şeyden bahsedelim bence bunu konuşalım. Yani o Hitler'den...
Orada ne oldu biliyor musunuz?
Burada anlatacak bir anekdotumuz var. Ben bir giriş yapayım sonra tamam. Sen
Hitler'le bir anekdot şu an çok
ben Hitler'le konuştum gibi girdi
Hitler. İzlerken filmi. Dediler ya bir de image var işte. Bir görüntü geldi. Gönderdiler. Fotoğraf. Bir fotoğraf gönderdi. Televizyonu bağladılar falan. Orada böyle belli belirsiz bir şey çıktı. Amblem gibi bir şey. Sonra
ben de dedim ki aha Nazi. Ama böyle şaka yapıyorum, dalga tamam mı? Dalga geçiyorum. Sonra birden Hitler konuşmaya başladı. O kadar komikti ki nasıl ya olduk böyle. Yani
evet, şok olduk.
İnanamıyorum. Olmaz. Sen şok oldum ben de şu an. Keşke aynen. Şey olsaydı. Josh Hutcherson'ın dıt dıt dıt dırıt.
Bu arada onun arka planını okudum, çok şaşırdım ben de. Hiç beklemiyordum. Bak senin içine doğmuş ama ben hiç beklemiyordum. Şöyle onu ben de çok merak ettim. Çünkü şeyi anlayamadım yani. Hani Hitler ya da herhangi biri. Yani kesin biri fake attı yani onlara. Hani ben direkt orada down oldum. Dedim bitti yani. Kız kandırıldı ve bütün ülkede, dünyada ayağa kalktı falan diye. Meğersem dünyada ilk uyduya giden görüntü Hitler'in olimpiyat açılış konuşmasıymış. Hitler de o görüntüyü aldığı için hani onunla bize... Mesela şey gibi hani eski maillerde mesajın üzerine tıklayıp üstte mesaj olur, altta yanıt olur ya, o mantık galiba. Bununla dikkatlerini çekeriz diye onun altına ya da içine yerleştirmişler. Ama tabii Hitler'in olması çok ironik hani.
Dikkat çekmek istemekten ziyade şey ayrıntı vardı orada, küçük bir cümle. Diyordu ki hani bu anlık gelen bir şey değil bu sesler veya bu görüntü. Bu 26 yıldır gelmeye devam ediyor. Yani ha, evet. Zaten çok eskiden belki aldıkları an, hani o görüntü onlara ulaştığı an belki karşılık verdiler ama evet. Uzay zaman... İşte kavramından dolayı ışık yılı bilmem ne. Dünyaya gelişi 26 yıl sonra oluyor. 26 ya. Eskişehir plakası.
Sen bir espri yapacağım demiştin, neydi o?
Daha değil, daha değil.
Ha tamam. Hilal'in içinde tuttuğu evet. Bir espri var. Dinleyicilerimize söyleyelim. Yeri geldiğinde biz de merakla bekliyoruz ya. Yani
çok heyecanlı.
Ya böyle bilmiyorum, film o kadar heyecanlı ki zaten o sinyaller geliyor, çok heyecanlı. Kadın o kadar yıllarca beklemiş, gerçek mi değil mi? Bir de kör bir adam var. Ben de duyuyorum falan.
Hani ne? neden İngilizce iletişim kurmuyorlar diyor. Sonra o da diyor ki matematikle bize bir şeyler söylüyorlar. Çünkü matematik evrensel bir dildir falan diyor.
Çünkü İngilizcenin de uzaylılar tarafından bilinmeyeceğini düşünmek çok ahmakçaymış.
Aynen. Kadın da diyor.
Amerikanca bir düşünce yani.
Ama hani... ben de şöyle düşündüm. Hani uzaylıların zekası çok hani üstün ya. Her dili biliyordur.
Öyle mi?
Kardeşim bu İngilizce olmaz herhalde yani, illa bilse de. Ama şu geçen kızlar bununla
Allah
alakalı
Teala
bir şey okudum.
Onlara bir şekilde bildirmiştir. İngilizce, Türkçe, Arapça hepsi vardır diye düşündüm ben.
Geçen şöyle bir dille alakalı bir şeyler araştırırken aklıma şey geldi. Aborjinlerin diliyle alakalı bir şey okumuştuk. İşte hani ilk yerliler geldiğinde soruyor bu ne bu ne diye. Onlar da aborjince kanguru diyor. Mesela gösterdiği şeyi hayvana kanguru diyor. Bilmiyorum demekmiş yani. Ve biz onu kanguru yani böyle çok linguistik açıdan bakınca acaba ne demek falan yani. Belki uzaylılar da konuşsa öyle bir şey
Mümin
olmayacak. Tablo, bizden
bu bilgiyi nereden edindin?
Arrival'da var bu.
Arrival'da var ve sonra Arrival'daki kadın diyor ki uydurdum bunu, bu bilgiyi diyor.
Ama bunu yazmışlar bir siteye bayağı.
Uydurdum diyor, salladım diyor.
Bir sitede okudum ve aborjin.
Hayır filmde de ama bu örneği vererek onu şey yapıyor zaten.
Hatta bu dille alakalı aborjinler hani çoğu şey zaman kipi falan kullanmıyor diye bir şeyler okudum böyle uzun uzun ama bunu bilmiyordum. Şu an uydurma bir bilgi mi var?
Hayır uydurma değil. Kes. Böyle bir bilgi var ve bu bilgi Arrival'da da kullanıldı. Yani senin
hayır,
bu bilgiyi...
öyle değil işte. Karıştırıyorsun.
Arrival'da bu bilgi sadece Arrival'da geçmiyor ki.
Ben de filme göre söylüyorum. Arrival'da kadın bunu anlatıyor. Sonra diyor ki o söylediği adamlar gidince salladım diyor. Uydurdum, kandırdım onları.
Bunu nerede
diyor.
Anlatıyor Hilal?
Filmin içinde yani dakika söyleyemeyeceğim ama.
Hayır. Yok o acaba. Salladım dediği şey kendisi. Ha, o hikaye için mi salladım diyor diyorsun. Ama böyle
bir
hikaye var ki.
Bu da çok bilinen
bir
bilgi.
Evet.
Yani Google'dan baktığımızda aborjin dilinde kanguru ne anlama gelir? Aborjin dilinde anlamıyorum anlamındadır diyor.
Bilmiyorum, kadın öyle diyordu. Neyse izleyince görürüz bir daha.
Aynen izleyince bakalım.
Neyse aynen. Bir an şey oldum ya, yanlış bilgi veriyorum zannettim ama ben de çok duydum bu efsaneyi. Bir de burada şey yerlilerle alakalı böyle hikayeler çok dönüyor, kelimeler. Hani halbuki onun anlamı o değil ama adam sana ne bilmiyorum terslediği kelimeleri, isimleri, nesneleri yüklemişler mesela. Çok
evet.
Döndüğü için anlattım.
Hitler falan girmişken şeyden bahsedelim mi? İktidar, oradaki hükümetler ve onların nasıl bu mesajda işte nasıl tepki verdikleri, oradaki karakterler ve bizim elimiz. Ellie Erroway, Jodie Foster'ımıza yapılanlar.
Öncelikle bilim insanı ve bir kadın olarak Ellie karakteri aslında çok kez, çok yerde yaftalanıyor. Yani birazcık böyle geri planda kalıyor. Ben bunu hissettim. Birazcık o dönemin de belki getirdiği bir şey. kadın üzerinde bir cinsiyetçilik var. Yani şeyin adı neydi? Drumlin. O birazcık daha böyle bu işin marka yüzü gibi olup hani insanlarla konuşuyor. Hatta o şey sahnesinde kürsüye çıkıp konuşma yapılacağı bu halka basın açıklaması yapılan yerde Ellie davet edileceğini düşünerek hazırlanıyordu ve o anda o Dremlin'i çağırıyorlardı. O sahne mesela çok kırıcıydı yani. Orada tam olarak gördüm, evet, dışlanıyor yani kadın. Ama bütün fikrin, bütün projenin aslında fikir babası kendisi. Bayağı üzüldüm yani Ellie karakterine. Üzüldüm orada, duygusal anlamda bir bağ kurdum kendisiyle. Hükümetle alakalıysa yani klasik Amerikan hükümeti, böyle milli savunma mı? Ne o? Bir adam vardı ya. Onun böyle halleri falan. Ben bütün Amerika'yı korumakla sorumluyum. Şöyle böyle. Yani tabii bir yerde de haklı. Sonuçta hiç bilmediğin bir türle bir kontak kuruyorsun. İletişim halindesin. Sana zarar mı verecek? Sana dostane mi yaklaşacak bilemezsin. Bundan dolayı bir savunmaya geçme düşüncesi hani düşünülünce mantıksız değil. Çünkü babanın oğlum yani nereden bileceksin, tanıyamazsın yani. Sen yanındaki arkadaşını bile tanıyamıyorsun. Elin uzaylısını nasıl tanıyacaksın? Tanıyamazsın. Bilemezsin. Sağ solu belli olmaz.
Zaten hele bu ahir zaman da bilemezsin.
Hiç kimse
şu gayet. An oraya gidiyor. Hilal isim verecek diye korkuyorum. Bana da şunu şey yap.
Ahir zaman zor. O yüzden sinirimi bozsa da çok hak vermez durumda değildim açıkçası. En azından inşa etme, o aracı inşa etme aşamalarına destek oldular. Fon sağladılar. Güzel de reklamını yaptılar. Ama klasik Amerikan hükümetiydi yani benim gözümde.
Sadece kadın olduğu için bence Ellie'nin dışlandığını düşünmüyorum. Şimdi o dönemde, ki hala öyle bence günümüzde tabii, ama bazı kabul görülme değerleri var toplumda ve Ellie hem ateist hem kadın hem de yani parası yok, birileri destek olacak, hani finansör tabii ki de öne çıkmak isteyecek, bunları anlayabiliyorum. Günümüzde olsa böyle olur muydu sanmıyorum. Evet, kadın olmasının da etkisi vardır ama salt kadın diye değil yani. Hani mesela orada ben çok Müslümanım ya da ben çok Hristiyanım falan bir şey inanıyor olsa yine okey olacaklardı. Yani Tanrı inancı da çok etkilemiş mesela, ona da şaşırdım. Hükümet kısmında da yani şu an öyle bir şey olsa aynı şeyleri yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Tüm dünya ülkeleri olarak. Yani böyle uzay konulu filmlerde hep böyle hani birileriyle temasa geçince herkes bir böyle şey oluyor yani. Bir dakika, düşman geliyor. Hani hep bir düşman algısı var. Herkes kendini savunmak istiyor. Herkes bir ya bir sakin olun diyesin geliyor hani filmde. Bir oturun bir konuşun, belki öyle değildir falan, ama yok. Çin ayrı devreye giriyor. Rusya ayrı. Bir de şeyden çok korkuyorlar. Hani sanki bir hazine verecekler de Amerika bunu alırsa, ya böyle bir zarar verirse sadece bize mi verir falan. Yani
i̇şte
bu algı yanlış.
Çıkar da var. Evet, çünkü zarar da verebilirler ama uzaylı olduğu için, yani bizde olmayan bir zeka ve bizde olmayan bir bilim olduğu için aklımızın almadığı, zaten izlediğimiz diğer yapımlarda da genelde bunu görüyoruz. Bize acaba bir kaynak sunarlar mı? Dünyada bulunmayan bir kaynak bize sunarlar mı diye. Ya burada mesela ben izlerken zaten dediğiniz gibi insan rahatsız oluyor Ellie'nin. Hem orada normal bir şey gibi, akademisyen, bir bilim insanı gibi, doktora yani böyle bir şey yapıyor, kendi tezini yapmaya çalışıyor filan. Ama aslında dediğin gibi hem ona fon da veriyorlar, bir yandan şey de, şu an yaşansa bu gerçekten yine böyle yaşanır. Sadece bazı sahnelerde işte mesaj geliyor, sonrasında Ellie gerçekten hani o emeklerinin karşılığını bir şekilde Ellie sayesinde sonuçta bunu elde ettikleri için insan şey bekliyor hani, Doktor Arroway sayesinde oldu bekliyor. Ama o Dumplin'in işte konuşma yapması filan. Mesela orada şeye sinir oldum. Oradaki o siyahi kadın çok şey duruyordu yani, böyle yetkili. Bir söz sahibi, yetkili bir görüntüsü vardı.
Öyle canım
vardı.
Öyle zaten.
Böyleydi. Onun bana o çok sessiz kaldı gibi geldi yani bu şeylerde. Sanki Ellie'ye biraz daha yani gitti elbise. Şuradan elbise alabilirsin, o konuda yardım
edin. Romantizm.
Ama aslında o kadın şey yaptı ya, bu ilk tartıştıkları zamanda. Ellie bu projeyi devam ettirecek. Gönderilen mesajın çözülmesi için o diğer adam görevli olacak diye aslında Ellie'ye bir şey veriyordu. Görev veriyordu orada. Yani almıyordu elinden.
Zaten iyi ki Ellie de gitmemiş o ilk. Hani o adam Dumpling gitti ya yani.
Evet.
Her şerde bir hayır vardır.
Evet. Demek ki binmemem gerekiyormuş diye düşünmesi lazım en sonunda. Hayırlısı
evet.
Oldu. Mesela Amerikan hükümetinin yani diğer hiçbir devlet değil de Japonlarla işbirliği yapması konusu mesela ilgi çekiciydi bence, dikkat çekiciydi. Çünkü çok eski olmasa gerek atom bombası mevzusu, ama yani çok eski değil derken yani 1900'leri düşününce atom bombası çok yakın, o kadar uzak değil. O yüzden de Amerika ve Japonya ilişkileri her zaman bana çok ilginç geliyor. Bu filmde de vardı ve bunlar kasıtlı yapılıyor yani bilerek. Tuhaf bayağı.
Onların
Tuhaf.
peki düşmanlık ya da kin gütmek yerine gelişmesi bana daha tuhaf geliyor. Tüm dünyadan intikam almak yerine adamlar gelişiyor yani. Bu da bambaşka bir konu gerçekten. Hani bize olsa, Allah korusun, bize böyle bir şey olsa, biz bunun ne yasını tutup ne küfürler ne bayrak yakmalar ne eylemler.
Kinlerini hala çok sıcak yani tutuyorlar, ama şey olarak güçlenelim.
Doğru yöne kanalize etmişler
Aynen.
işte yani.
Yoksa hala çocuklarına atom bombası ile ilgili tarih direkt yani çok küçüklükten eğitiyorlar filan. Gerçekten enteresan aslında Amerika'nın
Fark
Japonya'ya
etmen güzel,
yaşaması.
doğru.
Bir de tüm bunlar olurken tabii filmimizde dediğin gibi yani Ellie Erroway ateist. Filmde çok ön planda olan din mevzusu var ve bunu bence muhteşem bir şekilde ele almış gerçekten. Bunu da işte şimdi bahsederiz. Palmer karakteri var. Eski rahip, bazı sebeplerden ötürü ilahiyat bilime, kendisini din
Reformist ya,
bilimine
aman. Reformist, bu şey Fleabag'deki Raif gibi düşünebiliriz. Biraz onun da açık pembesi gibi.
benim de aklıma o geldi. Şey de
Aynen.
diyebilirdi yani. It'll pass de diyebilirdi Ellie'ye.
Aa,
Ama onu yiyememiş ve demiş ki ben en iyisi ilahiyat okuyayım, yoksa böyle hayat geçmez. Ve yine seküler kız, muhafazakar erkek bir aşk hikayesi izledik.
yine sizi buldu.
Yine bizi buldu.
Gerçekten.
20 yıl önce bu yoktu ama. Demek ki yine varmış o zaman da.
Varmış. Tuhaf bir çiftti bence. Fikirsel anlamda böyle farklı olup duygusal anlamda birleşebilmek.
Aslında farklı değildi bu bana kalırsa. Aslında ikisi de ya
Ya biri
burada o
inançlı, biri inançsız
evet.
yani.
Evet
Farktan
evet.
kastım bu.
Aynen. Aslında biri inançlı, biri inançsız, ama bahsettikleri şeyler yani onlar da zaten birbirini tanıdıktan sonra, evrenle ilgili konuştuktan sonra vesaire.
Yani Eli de bir şeye inanıyor bu arada. Palmer'ın orada söylemek istediği, ben yüce bir güce inanıyorum, sen de yüce bir güç. Aslında inanıyorsun ama onu tanrı diye adlandırmıyorsun yani. Aslında ikisi de inanıyor. Hele Eli'nin o hani gidip böyle bir gittip geldikten sonra, ışığı gördükten sonra diyeyim, az sonra değiniriz oraya da. Yani
Şefkat
oradaki,
tokadı.
yani orada mesela ben bir kelime-i şehadet, artık neye inanırsan, yani orada gerçekten inandı bir şeye. Zaten inanıp da döndü. Belki
Orada
öyle
aslında Müslüman
dillendirmeli.
oldu da haberi yok. Orada bu filmdeki herkesten daha inançlı bir insan, bir mümin oldu ele. Kendisi gördü,
Gülen şu
kimsenin
an
görmediği. Bunu başka bir güç yapamaz. O sahneye geliyor muyuz
tarif
ya?
edemedi yani. Şair gönderselerdi keşke. Dedim ya, bir şey değil mi? Siz de az önce hani dedik ya, o
Evet.
sesi duyduğunda ben de duymak istedim hemen. Bir de o görüntüde hani şey olur ya, arkadaş ortamında biri telefonda bir şey gösterir, diğerleri çok eğlenir, senin için gider, ay bana da göstersin, bana da göster, ay ben orada onu yaşadım, ya şu kamerayı bir çevirin de ne oluyor, bir ucundan göreyim yani falan diye. Çünkü o hissi muhteşem vermişti orada yani. Orada
Evet.
kelime-i şehadet içinden getirmiş olabilir, ben de inanıyorum buna.
Palmer ve Ellie'nin bu sorgulama serüveni diyeyim. Şöyleydi başlarda. Hani Nimet abla sen dedin ya, işte ben yüce bir güce inanıyorum. Aslında senin de inandığın yüce bir şey var diye aslında böyle bir mesaj veriyor Palmer ona. Ama Ellie'nin aslında görmediği, gözden kaçırdığı kısım her zaman bir ispat aramasıydı. Yani ispatla diyordu Tanrı'nın varlığını, o zaman bana ispatla. Orada böyle bir ikisi birbirine anlaşamadıkları kısım o kısımdı. Hani çok fazla bilimsel ve materyalist düşünmesi Ellie'nin ve tam tersi inanç konularını biraz daha kalpte veya işte bazen de görmediğin, sadece hissettiğin şeylerde olması. O yüzden şimdi esprimi yapıyorum. İzlerken direkt şunu düşün.
Çok heyecanlıyım. Ne gelecek
Ben
acaba?
de
Güp
umarım
güp.
güleriz Hilal.
Güp
Çok
güp.
beklenti yüksek.
İzlerken direkt aklıma şu geldi. Hatice Kübra Tongar'ın "İnternet nerede yavrum?" demesi. "Anne, Allah nerede? İnternet nerede?" dediği
O mimiklerle
video
şu an çok
çok
iyi.
aklıma oturdu yani izlerken. Onunla bağlaştırdım.
Elinin küçüklüğüne yapsaydı ya o eli
Bence
çocukken.
ana fikir buydu. İnternet nerede?
Bölümün başlığını bu mu yapalım? İnternet filmi... nerede yavrum?
Filmin burada... sonunda buna ulaşmadık mı ama?
Kesinlikle.
Hadi bak, eli göster, nerede uzay dediler.
Aynen sonunda.
Aynen. Video çok itici ya, haberiniz olsun. Film daha evet güzel ya. Anlatmış kesinlikle. O videoda bir soğuyorsun yani o mimiklerle.
Zaten filmde bunu dediğin gibi full bunu gösteriyor. Zaten Ellie'nin bu babasını kurtaramaması, o sahneyi de ayna sahnesinde konuşmadık bu arada. Ellie'nin orada bile aslında rasyonel bir şekilde ben geciktiğim için babam öldü demesi, yani böyle bir sonuç varması. Sonrasında hayatı boyunca bu şekilde yaşamış. Zaten sonrasında hep bilime verdiği için kendisini ateist olmuş ve her şey somut şeyler, gördüğümüz şeyler vardır ve işte ruhani şeyler yoktur gibisine bir kafa yapısında yani. Ya bu filmin sonunda da zaten ve bu Matthew McConaughey'in onunla olan sahneleri, konuşmaları, Matthew'un işte yani Palmer'ın onu ikna etmeye çalışması filan. Bu arada o adam da çok yakışıklıydı yani, ben çok gözüm
yakışıklıydı.
Alamadım.
Yakışıklıydı. Ay.
Nimet evli olarak aramızda. Konuşamıyorum.
İyi bir insana benziyor. Allah versin iyi insanlar.
Ama yani izlerken ben sürekli şeyim yani. Beyza ile izliyoruz, sürekli böyle izliyorum ya. Çok yakışıklı.
Ben ilk romantik komedide izlemiştim. Daha eski bir yapımda. Siz de bilirsiniz. Çok iyi. Onun bilim kurguya yatay geçişi ve pot durmaması güzel.
Yani Yunan heykeli gibi. Neyse daha fazla betimlemeyeyim. Onun olan muhabbetleri. İşte Ellie'nin çocukken yaşadığı o tecrübeler vesaire. Sonrasında... Ya gerçekten o kadar, bir de bu şeyin de fikrinde o kadar iddialı ki eli. Yani ateistliğinde, tanrı konusunda, din konusunda, inanç konusunda aşırı da iddialı. Yani onu uzaya gönderecekler bu arada, buraya da gelelim. Mahkeme sahnesi gibi bir toplantı odası. Bu arada Palmer'ın işte tanrıya inanıyor musunuz? Dr. Airway demesi falan. Ve kadın orada Palmer'ın... hala... Hala geri basmadı. Ben yalan söylerdim yani, inanıyorum deyip geç yani. Ve şuraya bağlayacağım. Görmediğimiz şeye, soyut şeylere nasıl, ruhani şeylere nasıl inanırız bilmem ne deyip de sonra gitti, gidip işte bu yolculuğundan sonra o böyle mahvolmuş bir şekilde yine aynı salonda oturuyor ve o gördüğü şeyleri, olmayan şeyleri inandırmaya çalışması herkese. Yani sadece ona inanmasını istiyorlar. Yani daha birkaç gün önce hayatına olmayan ve çok karşı çıktığı bir şeyi çok aciz bir şekilde o duruma düştü ya. Çok sert bir şekilde ispatlayın. O zaman ispatlayın diye kaç kere o mahkeme salonunda böyle sordular ama ispatlayamadı.
Ellie'nin tek bir kusuru vardı. O da her şeye mantıklı cevap aramasıydı ama Ellie şunu bilmiyordu. Bu dünyanın her şeyin cevabı yok arkadaşlar. Bilimde de bu var yani. Her şeye mantıklı bir cevap bulamazsın. İnanç bu yüzden hani insanları zorluyor. Somut bir veri bulamazsın. Yani biz uzaya gitsek de gelsek de belki orada aynı şeyler yaşandı. Biz de birilerini yolladık. Adamın çektiği fotoğraflarla görsel yaşadığı şeyler aynı olmayacak. Yani ileriki zamanlarda da bence daha büyük, daha devasa şeyler yaşanacak ama cevabı olmayacak. O yüzden insanoğlunun kavrayışı çok kısıtlı. Biz bunu reddediyoruz. Hani her şeyi kavramak istiyor eli. Hatta dedi ya, sen babanı seviyor musun? Hani o da şey gibi. Hilalciğimin örneği gibi. Göster o zaman. Nerede falan. Ya kardeşim, şova gerek yok. Bazı şeyler gösterilemiyor yani.
Bir tane sokak röportajı var ya, Allah var mı diye. O da el şıklatıyordu adam. Işte. Bak bu nasıl? Bak var.
Ne? Yani
İlginç bir ispat yöntemi.
Aslında bilim de, yani bu filmin bize gösterdiklerinden yola çıkarak, bilim de aslında çok belirsizliklerden ibaret bir disiplin. Yani mesela o şifreler geldiğinde belki bugün çözeceğiz, belki yarın, belki de hiçbir zaman diyor yani. Hani kimse hiçbir şeyi gerçekten bilmiyor. Veya işte bu uzaya yolculuk planlandığında kimse ne sonuç göreceğini bilmiyor. Hesaplamalar vesaire, matematiksel veriler tamam bir yere kadar bir şeyleri ispat ediyor, gösteriyor. Ama aslında bilim insanları da her zaman bir belirsizliğin içinde. Ben izlediğimiz bütün bilim kurgularda, okuduklarımızda hep bunu gördüm. Yani olasılık dediğimiz şey bence yarı yarıya bir belirsizlik de demek. Ellie de inandığı şekilde konuşan bir insan. Yani ona soruyorlar, bu bütün hepsi halüsinasyon olabilir mi? Belki bayılmışsındır. O da diyor ki evet, bu bir ihtimal. O zaman sen bize işte bunların halüsinasyon olduğunu mu söylüyorsun diyorlar. O da diyor ki hayır, bunu söyleyemem çünkü ben gittim gördüm. Yani o inandığını konuşuyor. Veya tam tersi, önceki hayatını baz alırsak da inanmayışına inandığı için, yani olmadığına inandığı için aksini konuşmuyor. Mesela dedin ya, ben olsam yalan söylerdim. Yani tutkulu ve aslında dini anlamda olmasa bile inancına sarılan insan. Yani bu tabiri ters kullandım galiba ama öyle. Dürüst diyelim. Dürüst bir insan.
Elinin inanmamasını anlıyorum. Çünkü burada mesela inanmayan birkaç insanla sohbet ettiğimde neyi fark ettim biliyor musunuz? Mesele sadece bir tanrının varlığından ziyade mesele şuna çıkıyor insanlarda. Diyorlar ki yani ya, tüm böyle kült dinlerde insanoğlu dünyaya fırlatıldı. Mantık bu. Tanrı bizi dünyaya fırlattı. Bizi burada takip etti. Eğer iyi olursak cennete, kötü olursak cehenneme. Ama insanların mantığına oturmayan kısım neden? Yani bunu ben istemedim. Bana bu neden dayatıyor? Madem var, neden benden devamlı böyle bir şey bekliyor? İnsanların hep böyle zihninde yatan şey bu. Tanrı'dan ziyade yüklenilen sorumluluk. Yani içten içe herkes bir yüce gücün varlığına inanıyor. Eli de inanıyor eminim. Ona isim koyamıyor sadece. Bu ne bilimsel olur. Uzay, kainat, artık galaksi ne olursa olsun yani. Onun orada durduk yere olması zaten kimsenin mantığına oturmuyor. Bir yaratıcı var ama o yaratıcının dayattığı şeyleri insanlar kabul edemiyor. Yani onu açıklamak da hani Adem Havva'dan dolayı elmayı yedi. Biz işte geldik, yıllardır buradayız. Toplumlar düzene girsin diye belirli peygamberler gönderildi. En sonunda gelen peygamberlerin de böyle vaatleri vardı. Bu din savaşları çıktı. En çok benim dinim haklıydı. İnsanlar orada çok kopuyor. Benim anladığım bu. O yüzden diyor ki ben inanmıyorum. Hani yoksa derinine insek eminim. Sen de dedin mesela elinin de inancı var. Çoğu insana da inancı olduğunu inanıyorum yani. Ama o alt metinler işte hep sıkıntı insanlarda.
Yani dediğin gibi bence zaten artık son yıllarda deizmin bu kadar popüler olması, herkesin deist olması bence bununla alakalı bir şey. Kesinlikle bu din, tanrı konularında insanları geri çeken sorumluluk bilinci. Yani o sorumluluğu almak istemiyor o kişi. Özellikle gençlerde. Yani tanrıyı kabul ettikten sonra o zaman belki de bir dine mensup olması gerekecek. Hangi din olursa olsun, Hristiyan, Budist, işte Yahudi, Müslümanlık, hangisini alırsan o dine göre yaşaman lazım ve hepsinin kendisine göre kaideleri var. Ve bir de o dini de sonuçta mensup olduktan sonra o dinin öğretilerini de kabul etmen gerekiyor. Ona göre yaşaman gerekiyor. O yüzden insanları geri çeken bu. Ama artık son yıllarda özellikle işte Stephen Hawking Tanrı'nın olduğunu mesela söylemişti vesaire. Artık bilim adamları da yani şu an zaten Tanrı yok demek de yani... Tabii ki var hala ateistler ama bilim insanlara bile Tanrı'nın olduğunu söylediği bir dönemdeyiz. Eskiden bu daha çok yani popüler bir şeydi bilim insanlarının Tanrı'nın olmadığını söylemesi. Ama artık bilim insanları bile işte bir yaratıcı var şeklinde konuştukları için o yüzden halkta şey oldu yani alt tabaka şey gibi artık yani Tanrı yok demek de bilime karşı gelmek gibi oldu yani. Çünkü bilim de bunu şey yaptığı için savunduğu için. O yüzden deistik yani Tanrı bizi yarattı ve tamam hiçbir sorumluluğumuz yok. En güzel kaçış yolu oldu diye düşünüyorum yani.
Din hangi din olursa olsun bu böyle hayatı düzenleyici bir olgu. Biz kendi dinimizden konuşacak olursak bütün hayatını zamanını kullanma şeklini işte ne bileyim konuştuğunu konuşmadığını yediğini içtiğini giydiğini giymediğini belirleyici olduğu için bahsettiğiniz konu doğru. İnsanların istemeyişinin yani reddedişinin sebeplerinden biri bu olabilir. Zaten arayış içinde olan insanlar sonradan bir dine mensup olma ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü aslında bu işte din niye var, dini sorumluluklar niye var sorusundan ziyade din olmazsa hayat nasıl olur sorusu sorulduğunda insanlar kabullenebiliyorlar. Din olmadığında mesela sevgili arkadaşlar bir insanı dininize çağırmak istiyorsanız o din olmadığında hayatın nasıl olduğunu o insana gösterir bir resim çizerseniz o zaman o insanın dini kabul edişi daha kolay olabilir diye ben şu an böyle bir yorum yapıyorum.
Bu filmde de bence şeyi çok güzel gösteriyor. Hani bilim Ellie'nin böyle 2x2=4 diye büyümesi ve öyle düşünmesi ama sonra o yolculuğunda buraya bir şair gelmeliydi demesi aslında bilimin o kadar da matematikten ya da bu kadar somutluktan oluşmadığını çok güzel gösterdi. Yani aslında çok sanatlı, çok duygusal bir şey evren olarak gösterdiler ya o yıldızlar kayıyor. Ya muhteşem bir görsel şölen var. Onu da çok güzel yansıtmışlar gerçekten. Yani bu evrenin yaratılışı, Allah'ın ne kadar nizami bir şekilde yaratması ve hani bir tanrı yoksa bunlar nasıl olabilir? Ya yani çok basit yani. Şimdi kurduğum cümleler çok hani çok basic kaçtı ama yani gerçekten el yani çok aslında basit bir şeyi kendi gözleriyle gördü. Ve o sahnede bu arada bir buraya bir şair gelmeliydi sahnesinde. Benim de aklıma şey geldi. Bir film daha var ya Passenger. her meslekten insanları uzaya götürüyorlardı ve işte Jennifer Lawrence'ın karakteri de yazardı. Güzel.
Çok iyi, onu da bir ara sıkıştırırız. Bu arada Ellie oraya gidiyor ve sadece görmüyor. Küçükken çizdiği resmin görselinde bir yerde buluyor kendini. Benim aklıma orada şey geldi. Uzaylı diye nitelendirebileceğimiz ya da artık kaç boyutlu canlıysam onu babası cisminde görüyor. Hani onu korkutmak istemediği için tanıdık bir simayla geliyor. Bana bu bizim dinimizi Azrail mitolojisinde kişinin sevdiği şeklinde görünecek ve canını öyle alacak şeyini getirdi aklıma nedense. Öyle bağdaştırdım. Babası şeklinde görmesi, orada sohbet etmeleri, kum tanelerinin elini alması ve gerçekten onu hissetmesi falan. Sanki uzay değil de biraz o zamansal bir yolculuk yaptı gibi ya. Yani bilemiyorum. Çok onun gerçekten açıklaması yok yani. Onu bilimsel de açıklayamazsın. Şimdi o kız o cihazın içine girdi, bir yere de gitmedi. Ne yaptı yani orada diyorsun? Hani zamanlar arası hani bu beşinci boyutu falan görme da zamanın mekanlaşması mı? Yani bambaşka şeyler yaşanıyor orada gerçekten. Onu bence kendi hiçbir zamanda anlatamayacak. Yani onu ben böyle yaşadım, şöyle yaşadım. Hani deli gibi bakarlar gözünü, biliyor
musun?
Ama
orada bir zaman kırılması, orada bir zaman kırılması oldu ve boyutlar arası bir geçiş yaptı. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? En sonunda o sekreterle o milli savunma adam, onlar konuşurlarken dedi ki ya,
milli savunma adam.
Dedi ki ya, ama dedi Ellie'ye takılı kamera saat. 18 saat kayıt yapmış dedi. Yani
18 dakika demiyor mu ya orada? Saat mi diyor, dakika mı diyor?
Ellie'nin ben o yolculuğun yaptığı olarak anladım yani. Çünkü o yaptıkları circle var ya, uzay aracı diyeyim yani. Onu gelen teknolojiyle yaptıkları için, yani o teknoloji de bizim aslında aklımızın kavrayamayacağı bir teknoloji. Onların teknolojisinde bir şey. O yüzden yani o 18 saatlik aslında yaşandı ama biz göremedik. Yani oradaki insanlar buna şahit olamadı. Çünkü bizim teknolojimizde öyle bir şey yok. Yani eli gitti geldi.
Hatta mesela onların gönderdiği talimatlara göre yapılması gerekiyor. Eli hatta diyor ya, işte insanlar işte koltuk eklemişler, şunu eklemişler, bunu eklemişler. Eli diyor ki olduğu gibi yapsaydık ya. Sonra ama hani kendilerinden bir şeyler eklemişler ne olur ne olmaz diye. Ve o yolculuk esnasında İnsanların eklediği şeyler arızaya sebep oluyordu. Yani o koltuk yerinden çıkıyordu. Kadın titriyor ya, sarsılıyor ya. Aslında koltuk yüzündenmiş. Çünkü koltuktan ayrıldığında titreşim hissetmiyordu. Yani normal rahat rahat bir yolculuk seyahat edecekmiş kadın. Ama koltuk yani. Sonra o koltuk yerinden çıktı. İşte tavana çarptı.
Peki koltuk olmasaydı her şey daha mı net olacaktı? Benim de kafamda bu soru işareti kaldı. Her şey koltuk mu bozdu acaba yani?
Yok, netlik değil de rahatlık olarak düşündüm ben. Yani böyle titreşim oldu ya kadında, bir sarsıntı. Yani
düştü, bayıldı falan, irtibat koptu ya.
O kopardı zaten bence.
O bayağıdır yoktu. Hiç olmadı ki o. O 18 saat ya da o diğer dünyada kalanların gözüyle o bir saniye boyunca bütün irtibat kopmuştu zaten.
Bu arada bu Ellie'nin yaşadığını biz alim ulemaların yaşadığı hikayelere çok benzetiyoruz. Yani benzetiyoruzdur değil mi arkadaşlar? Evet. Hani bu darün mekan olayları, farklı yerlerde aynı anda bulunma. Biz alışığız. Tabii onlar yabancıladı bu durum ama bize mesela ben hani Erbakan'ın hikayeleriyle büyüdüm, babam sağ olsun. Aynı anda Bosna'da olduğuna dair bir sürü rivayet falan. Yani bunlar boş şeyler değil. Biz cihazsız yaşadık. Onlar illa cihaz kurdu. Yani bize yabancı değil. Biz bilirik. Zamanı
yani
yok.
Yani Miraç hadisesi en basiti. Daha ne diyeyim.
Evet. Geçen bunu arkadaşlarla konuşuyoruz. Yani Miraç acaba hangi gezegen oldu? Şimdi bak, bilim insanı öyle bir yöne sürüklüyor ki. Ve Kur'an-ı Kerim, buraya geçmek istiyorum ben buradan. Böyle şeyler izleyince istemsizce, siz yapıyor musunuz bilmiyorum ama Kur'an-ı Kerim'de denk gelen ayeti bulmaya çalışıyorum. Çünkü illaki vardır yani, illaki. Hatta bazen böyle arkadaşlarımla konuşunca diyorum ki yani Kur'an-ı Kerim öyle müthiş bir kitap ki, ama biz o kadar kısıtlı bir noktasını almışız ve bize dayatılanı uyguluyoruz ki hani ahirette inşallah bize gülmezler. Yani biz size neler söyledik orada ve siz sadece şuna mı takıldınız? Hani bize hep 4H soruluyor yani, kardeşim mesela o değil falan diye. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle denkleştirmeye çalışıyorum. Bu hani kainat, gezegen, büyüdü. Hani buna dair rivayetler var. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de hani başka gezegenlere gidemeyeceğimize dair çok net bir şey de var. Hani siz isteseniz de gidemeyeceksiniz gibi şeyler, rivayetler. Yani çok şaşırıyorum gerçekten. Bu konuda da araştırma yaptığımda güzel şeyler buldum ama tabii tefsir ilmi var şimdi. Bizim okuduğumuzla başkalarının yorumladığı aynı olmuyor. Yani ben başka okuyorum. Mesela uzaylı var mı falan diye ben çok araştırıyorum. Siz yaptınız mı bunu bilmiyorum ama.
Allah'ım uzaylı var mı?
Hayır, uzaylı ile alakalı şeyler. Mesela bir ayet buluyorum, heyecanlanıyorum. Hilal şey diyor, hani göklerdeki ve yerdeki şeyler, canlılar göklerdeki mi? Yani sonra Fatih diyor ki cin cin.
Bu şeye bu arada dedin ya, Ellie'nin küçükken çizdiği o şey adası. Ne unuttum. O çizdiği kıyıya gitmesi yani bu yolculuğunda ve sonrasında babasıyla muhabbet, yani o konuşmaları babasının şeklinde gözükmesi Ellie'ye. Bu yaşadığı şey de o kadar kişisel ki aslında, bu da çok enteresan. O teknolojiyle gitti ve çok kişisel, kendi hayatıyla alakalı bir şey yaşadı. Oraya herhangi giden bir insan da demek ki ona göre bir şey, bir iletişim kuracaktı. Diyorsunuz ya, görünürde hani nasıl bir şey yaşadı, kafasının içinde mi yaşadı? Yoksa gerçekten gitti mi gitmedi mi, bunu da bilmiyoruz. Ama en sonunda işte 18 saatlik bir zaman şeyi var. Ama yine bu da yani hani sonuçta görmediler ya gidip gitmediğini. Gerçekten kafasının içinde mi oldu, olmadı mı, ne? Ama eli de gerçekten ben bunu yaşadım diyor. Ve böyle çok güzeldi ve şu an aklıma geldi. Harry Potter'da şey var ya, Dumbledore Harry'e der. Kafanın içinde olması olmadığı anlamına, gerçek olmadığı anlamına gelmez. Eli de tam olarak böyle bir şey yaşadı yani. Kafasının içinde olması ya da belki de hayal gördü, belki de başka bir şey. Nasıl bir deneyim yaşadı bilmiyoruz ama olmadığı anlamına gelmiyor yani.
18 saatlik bu video kaydı var ya, bu aslında kitap ve filmde ayrı yansıtılmış. Aslında kitapta yazılan şey filmde aynı şekilde olmamış. Yani aynı şekilde yapmamışlar. Kitapta bu 18 saatlik statik video aslında 1 ve 0'lardan oluşan bir mesaj içeriyormuş. Yani aslında döndüğünde eli bir kanıtla dönüyor. Birazcık benim de şey, film versiyonu daha hoşuma gitti. Hani böyle daha gizemli bırakarak, işte karakter gelişimi sağlayarak birazcık böyle daha güzel yapmışlar bence. Hani kesmeleri güzel olmuş. Ama böyle bir de ayrıntı var. Aslında gerçekten yani bir kanıtla dönüyor. Hiçbir şey, eli boş dönmüyor yani.
Ben de şey söyleyecektim az önce. Devamı olsa dedim keşke. Yani devamını görebilsem ya da ikinci bir film gibi.
Var devamı, Interstellar. Adam yaşlanıyor.
Aynen. Orada başka bir gün. Aynen.
Mesela o koltuk falan kalkıyor, tamamen sarsıntıdan bir sürü şey oluyor ya, onun içine bakmıyorlar mı? Hani aslında o olduğu yerde duruyor ama bir sürü şey değişti aslında o makinenin içerisinde. Biz de ona bakabilirler bunu. Bir, onu atladılar. Bir de ikincisi, bir kanıt yöntemi olarak başka biri de deneyimleyebilirdi bunu sonuçta. Hemen ya, zaten bir yere gitmedi
makine. Kitapta öyleymiş ya zaten. Olmadı. Filmde öyle
başka
değil.
Başka biri de deneyimleyebilir ama direkt kapattılar konuyu. Ve en sonunda işte 18 saatlik kayıt meselesi de gizli kaldı. Öylelikle bitmiş oldu yani, bu dava kapanmış oldu yani. Devamı olsaydı böyle güzel olabilir ya da bazı işte bu noktalar birazcık eksik kalmış. Belki kitapta zaten
ne yansıtılmamış. Kitapta 5 kişi gidiyormuş dünya ülkelerinden. Öyle bir şey okumuştum yani, 5 diye hatırlıyorum. Herkes ayrı yorumluyormuş bunu. Sonra toplanıyorlarmış işte ne anlatıldı bize diye ama... Filmde demiş ki şova gerek yok, Amerika'dan biri gitsin ama demişler. Onları yollamışlar.
O ikinci makinenin gizli bir yerde varlığı.
Peki ortaya çıktı ya. Dünyanın
haberi Hedin, yok.
Hedin diye bir karakter var, onunla konuşalım.
Yani filmde hükümet tarafından sevilmeyen bir insan ya, yani böyle sınır dışı edilmiş gibi. Zaten o yüzden...
O adam net Yahudiymiş gibi duruyor bana.
Belki de.
Ve sanki ölüm zamanını bile ayarlamış gibi, her şey bittikten sonra ölüyor falan. Hani tamam, görevim tamamlandı deyip ölüyor.
Yine eli gidiyor mesela. Kendi ülkelerinden yerine eli gidiyor. Çok ironik.
Elinin gitmesi de şey de garip de aslında gerçekten. Karakterlerin, bu gördüğümüz karakterlerin üstlendiği sorumluluklar ya da mesela bir ortamda o Matthew McConaughey ne işi var mesela aslında? Çok şey, söz sahibi gibi.
Şey, danışmanı olmuş.
Onlar hep siyasi aktörler. Herkes.
Yine de dolu dolu değildi. Yani şey, ilahiyat ama tanışıyorlar.
Başkanın manevi danışmanı.
Neden bu kadar söz sahibi?
Trolok işte, desen çünkü... anlarım kardeşim, ne diyor? Tanrı buna kızar mı diyor?
Çünkü bu konuyu dinle çok bağdaştırdılar yani. Çok fazla işte bu gelen ses, bu mesaj Tanrı'dan da olabilir. Zaten o suikastin sebebi falan Tanrı'yı rahat bırakın gibi. Hani siz ateşle oynuyorsunuz gibi sebeplerle diye anladım ben. O yüzden de yani dini içerikler de ağır bastığından dolayı din adamları da birazcık söz sahibi, ön planda. Demek ki o zamanın devlet yapısı da, yani ülke yapısı da birazcık daha sağcı mı diyelim, böyle daha muhafazakar, tabii. dindar. Ondan dolayı da zaten en başta dinsiz birini göndermek istemediler bu yüzden. En son Netflix'teki 3 cisim problemini izlemiştim. Hiç kitabı falan bilmeden, sadece merak ettiğim için. Orada da mesela spoiler olacak ama uzaya birini gönderiyorlar. İzleyecek misiniz bu arada?
Dert etmiyorum, spoiler'ı yine izlerim.
Dinleyicilerimiz spoiler bundan sonrası. Orada da birini uzaya göndermeleri gerekiyor ve seçtikleri kişi zaten ölmekte olan birini seçiyorlar. Ve o yüzden kanser hastası biri, bir bilim insanı gidiyordu mesela. Ama burada dipdiri, capcanlı, hani öylesine harcamak üzere uzaya böyle birini gönderler mesela. Benim birazcık tuhafıma kaçtı. Hani isteyen gönüllüler gidebildi. Ne bir astronotluk alanında bir eğitimi var mı bu insanların, yok mu? Birazcık bu konular benim şeyime kaçtı.
Biz de izlerken şey, kask yok mu başında? Bir şey takmayacak mı başına?
Kafayı tabii ki de çarpar.
Çok endişelendim. Nasıl
ama
yani?
Ama zaten şeyi fark ettiniz mi? Bir yere iniş yaptı. Böyle dokunuyor. Sanki bir şeffaf bir kalkanın, evet. içinde gibi. O cihazın bu aslında yani. Her zaman içindeydi. Sadece saydamlaşmıştı. Evet. Aslında uzaylılar onu korumuş yani.
O sahnede ben de yani niye bu kadını gönderiyorlar? Ne bir eğitimi var? Sadece bilim insanı. Bir... astronot eğitimi almamış şey var ya mesela, en basitinden pilotlar bile bir cihazın içine giriyorlar, basınç kontrolü bilmem ne bir eğitimlerden geçiyorlar gidebilmek için, eğer onu geçerse yolluyorlar filan. Bu kadını bu kadar kolay bir şekilde göndermelerine ben de çok şaşırdım ama ilk gönderme denemesi patlamayla sonlandı ve çok önemli birisi öldü. İşte harcayabiliriz diye de düşünmüş olabilirler ve... Beyza da izlerken işte niye kaskı yok, niye kaskı yok?
Ben çok endişelendim.
Ama zaten o yapılan şey onların teknolojisine göre yapıldığı için o benim garibime gitmedi yani. Ve şey, o yolculuk sırasında da yani önceden izlediğimde unutmuşum herhalde. Orada izlerken direkt Doctor Who oldum. Böyle bir duygulandım. Zaten Doctor Who da sanırım biraz böyle oradan almış gibi bir şey ama o sahne, o tünel, zaman tüneli çok benziyordu. Bir gün bu podcast'te Doctor Who'da konuşursak ben çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden size söyleyeyim.
Ben de çok severdim kendisini. Bu arada orada kadını koruyorlar. Şeffaf bir kalkan oluşuyor falan dediniz. Aklıma şey geldi. Slytherin'da da Day var ya hani. Bunları koruyor. Yani acaba bunlar cin diyemediği için Day mi diyor sadece? Ben kafamda deli sorular. Yani. Birileri bunları koruyor ama Day. Yani dama yok. Mesela kadın orada biri korudu, kimse sormuyor. Sen orada nasıl düşmedin? Devri alemi yaptın, döndün, makine arıza verdi falan filan. Ne gördün diye soruluyor yani mesela. O da ayrı bir mucize.
Ama düştü ya.
Yani onun dışına fırlayabilirdi. Onun içinde kaldı. O da korunaklı
bir şey.
Ya da
onun içinde bir de aşağı düşüyor ya. Sandalye kopmuş falan. Onun içinde ölürdü yani belki de o.
Bir de çok büyük cihaz.
Tabii evet.
Biri şey yazmış. Babası öpüyor kızı yanağında. Öpücük izi var bilmem ne falan filan yazmış ama bilmiyorum ne kadar doğru.
Öpücük ruj mu, ruj mu şey yapıyormuş?
Ben de derim aynen. Lipstick sürüyorlarmış uzayda. Düşünsene, dudak çok kuruyor.
Buranın havası kuru.
Ne?
Uzaylılar lipstick mi sürüyor?
Evet. Bu arada işte bu kadının Palmer işte Tanrı var mıdır diye soruyor bilerek. Sonra zaten sonucunun ne olacağını biliyor ve gitmemesi için de oy kullanıyor ya Palmer. Diyor ya 4 yıl geçecek, döndüğünde 20 yıl geçmiş olacak, buna değer mi diyor.
Daha 50 yıl geçecekti.
50
ona
mi?
Ona 4 yıl, ve... kadına 4 yıl, bize 50.
Tamam.
Bize gelişiyor.
Gelişe 50.
Ve yani adamın Matthew McConaughey'in bunu söylemesi ve Interstellar'da,
evet.
yine böyle bir... Tam olarak bunu yaşaması, ya gerçekten bu filmler bağlantılı değil ama gerçekten bu Contact birinci film, Interstellar'da ikinci film gibi bir şey.
İşte yine Kur'an ayetiyle gireceğim. Allah katında zaman size 1000 yıl gelecek Türkiye'de. Bakın işte hepsi bir mesaj yani. Hani cennette evet, zaman olmuş. Şöyle falan filan. O yapıldığı dönemde galiba Interstellar döneminde aynen. ABD hükümeti bu NASA'nın yatırımlarının fonlarını ve internet sitesini kısıtlamaya kadar gidiyor. Çünkü şöyle hak veriyorum bu duruma. Interstellar'ın içeriğinde de var bu. Hani artık insanlar uzaya gitmekle o cihazlar yapmakla kafayı bozduğu için dünyayı ihmal edip dünya bambaşka bir hal alıyor ya. Bundan da korkuyorlar. Çünkü bütün fonları oraya veriyorlar ve hani insanlar neden vergi versin? Hani bilinmez diye doğru niye böyle bir şey yapalım? Bildiğimiz bize yeter. Hani gidecek bir noktamız yok anlaşılan falan diye düşünülüyor. Bu filmler de bunları bunlara finansör bulmak için sağlam filmler yani. Tam o noktalarda çıkıyor, çekiliyor.
Evet ama bu filmlerde olan hiçbir şey olmuyor NASA'da. Oluyor
olur
mu?
Diye.
Olmuyor fakirin ama yani. Bence
olsun diye birazcık... değil zaten. Bu biraz reklam değeri ve insanların gündemi yapmak için zaten. Hani gündemimiz olsun gibi bir şey. Ya evet. Yapmıyorlar da. Mesela şu an o kadar uzay filmi yapılmıyor. Dediğin gibi öyle bir sıkıntı yok. Biraz da işte SpaceX girdi, bir şeyler var yani. O uzay piyasası da artık eskisi gibi değil. Çok değişti. Dalgalı.
Bir ara yine böyle çok fazla işte film çıkmıştı. İşte Gravity, sonra Brad Pitt'in oynadığı o film, sonra Arrival. Bunların hepsi de aslında ardı arda yıllarda çıktı. Yine çok böyle zengin bir uzay filmi dönemi vardı. Ama bayağıdır yok.
Gerek duymuyorlar aynen. Yeterince para topluyorlar. Ama NASA'ya mesela Türkiye'den iş başvurusu falan çok fazla, biliyorsunuz değil mi? Güzel alımlar da yapıyor bu arada. Bizim ülkemizde de açıldı bu uzay bilimleriyle alakalı bölüm. Şöyle.
Matematik tabii gerekmiyorsa.
Podcaster.
Gerekiyor. Keşke.
Hiç matematik olmadı bir alan yok mu?
Benim tanıdığım bir iki kişi başvurdu ve güzel takip ediyorlar. Onların sınavları var tabii ki de, çok iyi derecede İngilizce bilmen lazım. Harici çok bir şey aramadıklarını biliyorum Hilal, biliyor musun? Sınavları var.
Yani İngilizce mi?
Meraklı olman yetiyor. Tamam. Alanın önemli.
Sosyoloğum. Güzel iletişim kurabilirim uzaylılarla.
Ya işin esprisi bir tarafa, güzel insanlar topladılar. Bizim ülkemizden giden de çok var ve hala talep eden falan oluyor yani.
Şu an aklıma şey geldi, bir ara belirli aralıklarla tweet atıyordum. NASA beni hala işe almadı diye. Hilal, hatırlıyor musun?
Sen de NASA ile ilgili bir kitap yaz. Belki sen.
Bayağıdır atmıyorum. Aslında zamanında yapmıştım şeyi.
Zamanı geldi ama kendini tazelemen lazım.
Tabii, doğru. Evet, o zaman yavaştan sona gelebiliriz. Ha, ayna sahnesini konuşmadık.
Evet. Ben daha önceden bu film izlemeden önce o sahneyi işte müthiş bir çekim falan diye görmüştüm, evet. Sonra izleyince dedim, hani bu arada elinin küçüklüğünü oynayan kız kim?
Evet.
Jenna Melon.
Yeah.
Açlık oyunlarından.
Melon kim
Tekrika
ya?
Twilight mı?
Ay pardon, o Interstellar'dı. Çok affedersiniz. Oradaki küçük kız da Twilight'ta oynuyordu ya sonra. Tamam.
Ha, doğru. Aynen.
Hatırladım.
O doğru. Sen hangi ismi söyledin? Bir daha söyler misin?
Jenna Melon dedim ben.
Kadın gerçek adı mı o? Ben gerçek adını bilmiyordum. Joanna Mason dedim de, ben de hani sen Joanna Melon mu dedin?
O bizim için öyle olduğu için.
Nasıl çektiler ki
evet,
acaba?
O kamera açısı çok böyle sorulmuş, hani nasıl yapıldı diye o dönem için çok yeşil fazla tepki toplamış.
Ben onunla ilgili birkaç video izlemiştim ama şu an tam hatırlamamakla birlikte sanki aynaya yeşil ekran yerleştirip...
Öyle
bir şeydi.
Zaten o bir ilk gibi bir şey ama o tekniği sonradan kullanıyorlar. Hatta Harry Potter'da da, yanlış hatırlamıyorsam, Azkaban Tutsağı'nda öyle bir aynalı bir geçiş sahnesi var diye hatırlıyorum. Ama döneminin ilk yani. Ve bu arada yani 97 filmi ama o kadar görsel efekt olarak gözükmüyor. Hiç yani, hiç görsel efekt bir rahatsız edicilik ya da bu kadar öyle bir şey yok. Ya gerçekten sanki normal bir dram filmi izliyormuşsun gibi, ama bilim kurgu filmi. Bu filmin başarısı da biraz bununla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Ya çok yalın.
Evet, gereksiz böyle CGI girişimlerinde bulunmamışlar. Bu çok güzel bir şey. Fazladan mesela o uzay aracı bile sürekli uzaktan çekim. Yani zaten çok büyük, hani ihtişamlı büyük olduğu için hep bir uzaktan çekim. Böyle hani yakın detaylar görmüyorsun. O yüzden rahatsız etmiyor. Bu konularda güzeldi gerçekten. Ya hiç öyle yani, çok çok az rahatsız edici görsel efekt vardı. Ben bu konuda başarılı buldum.
Bir tane şey, kadın en son o Vega'ya indiğinde suratı sürekli değişiyordu. Onu fark ettiniz mi? Böyle bir garip bir...
Hayır, gençleşti geldi.
Ne oldu anlayamadım. Gençleşiyor mu, çocuklaşıyor mu, yoksa CGI'den mi?
hani dışında sanki vücudunun dışında bir katman var gibi parlıyor gibi, sanki yüzü de tuhaftı, bir filtreli gibiydi kadın.
Hayır, yüzü küçüklüğüne gitti geldi. Ben ona dönüştüm sandım. Sonra geri büyüdü. Ben
Allahu alem.
Kimmiş yönetmeni?
Boris Kampın yönetmeniyle aynıymış da belki duyguları o yüzden güzel yansıtmışlardır. Böyle çok böyle bilim kurgu kokmuyordu hani. Rite etmiyordu. Sadece biraz bilim ve din konusunu daha güzel, daha derin işleyebilirlerdi. Çok kısa diyaloglarla vermişler bunu. Hani aynı Hilal'in verdiği örnek gibi internet neredeye dönmüş biraz. Hani bir de onların aralarında geçen ilişki de bana geçmedi. Çok hızlı oldu. Olduğunu anlayamadığımız, hani ben şimdi oldum yani, aralarında o çekimi yaşayamadım, alamadım. Savaşları, davaları ne böyle bize yansıtmaya çalıştılar ama herhalde dediler ki burası da biraz bilim kurgu koksun diye bunu da çok yedirmeyelim. Hani arada bir aşk var diyelim dediler belki de. Çok etkilemedi yani o anlamda beni. Ya soruları çok olabilecek bir film, hani kafanda kurunca ya nasıl oldun, şurası sıkıntılıydı falan diyebileceğim bir film. Her filmde vardır hani, bakış açına göre değişir ama yine de onda onluk bir film yapmışlar o dönem için gerçekten.
Ya biraz daha çıkarım filmi gibi yani, vermek istediği şeyi direkt vermiyor da izleyici çıkarım yapıyor. Böyle bir film biraz daha. Güzel, evet. O yüzden ben böyle filmleri daha çok seviyorum yani. Bakış açısına göre değişebilen, farklı yorumlanabilen filmleri, kitapları da. O yüzden çok seviyorum. Bence daha kaliteli oluyor.
Bir de bu filmin bu kadar çok bizi etkili, yani izleyicileri etkilemesinin sebeplerinden biri de bilim kurgular. Yani bilim kurgu filmlerinde şey olabiliyor. 3 gün içinde bir keşif oluyor. Sonra bir hafta sonra hemen onun çalışması başlıyor gibi. Ama bu süreç çok uzun. Bu arada film süresi de epey uzun. 2,5 saatlikti diye hatırlıyorum. Yani hem çocukluğundan süre gelen bir dinleme serüveni var. Yani keşif bulma serüveni var. Yani kaç yıl boyunca dinliyor. Akademik zamanında da dinliyor ve bu hep uzun sürüyor. Ve katlana katlana böyle o dinleme salonu, bir sürü eski bilgisayar var, kasalı falan. Yani şey, onların hepsi zamanla gelişmiş belli. Onu hissettiğimiz için de aslında gerçekçiliği ve inandırıcılığı artmış filmin. Yani bizi etkileme sebeplerinden biri de bu. Bize hemen vermiyorlar. Yani bunlar hemen olmuyor. Zamanla oldu. Uzun çalışmalar sonucunda oldu. O yüzden de böyle inandık filmi izlerken. Evet, bunlar uzun çalışmalar sonucunda oldu diyebiliyoruz. Arrival'da da bizi bu etkilemişti. Onu konuşurken de bundan bahsederiz. Bu tarz bilim kurgu filmlerinde yani o hava vardır ya, havalı, cool. İşte dediğin gibi birden olur her şey filan. Öyle değil de daha böyle gerçek hayattan, gerçek hayatta böyle bir mesaj gelseydi nasıl davranılırdı, onu güzel gösterdiğini düşünüyorum. Yani hatta bu filmin de Interstellar'la bu kadar karşılaştırıp, şimdi uzay filmi, bilim kurgu filmi denince artık akla Interstellar geliyor ya. Ama çoğu insan da bu Conte'yi Interstellar'dan çok daha beğeniyor, çok daha derinlikli buluyor. Sebebini de bu olduğunu düşünüyorum. Daha yalın, daha sade ve daha gerçekçi bir şekilde bir bilim kurgu olmasının sebebi olabilir. Bu filmin bu kadar değerli ve eskimemesi.
Umarım yarın bir gün böyle bir şey yaşadığımızda filmlerde insanlar çok zekice davranıyor. Ben ona hayran oluyorum. Bilgisayarlar, teoriler, gözü görmeyen adam hissediyor. Yani bin bir türlü şey dönüyor. Ya bu kadar zeki olabilir miyiz? Çok merak ediyorum gerçekten. Kafamda dönen tek soru oluyor.
Evet, inşallah bu filmlerdeki gibi insanlar vardır yani. Soğukkanlı, ne bileyim böyle.
Ve takır takır her şeyi çözüm.
İnşallah vardır.
Şu hangi filmdi? Şu an adını unuttum. En son Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın bir filmi vardı ya.
Evet.
Don't Look Up, Don't Look Up. Orada bak bu dediğiniz çok güzel işlenmişti. Hani böyle bir işte orada uzaylı bir gibi bir konu yok ama dünyanın sonuyla ilgili bir konu vardı. İnşallah akıllı insanlar vardır dediğimiz, yazık varlar ama halk o kadar şey ki yani, orada Leonardo DiCaprio'nun şey anksiyete geçirmesi, sonumuz geldi anlamıyor musunuz biz ne yapıyoruz falan diye böyle.
İşte sorun bu yani. Herkes çok akıllı filmlerde, herkes anlıyor.
Evet evet
yani,
orada
sanmıyorum.
Aynen, orada bunu güzel göstermişlerdi.
İzlemeyen herkese bu filmi mutlaka öneriyorum. Bence çok çok beğeneceksiniz. Özellikle bilim kurgu ve uzay konulu filmlere ilgisi olanlar veya merak edenler, bir başlangıç yapmak isteyenler Kontak filmiyle kesinlikle başlayabilirler. Bence başlamalılar da. Hepimizin ekip olarak tavsiye ettiği bir film. Zaten biz burada sevmediğimiz şeyleri de konuşuyoruz bazen. Ama ama bunu sevdik yani gerçekten. Teşekkür ediyorum bu tavsiyeden dolayı. Ekibimize de bu güzel sohbetten dolayı çok teşekkür ediyorum.
Ben bu filmi böyle izleyince daha realistik bir uzaylı filmi anlatımı olarak gördüm. Hani diğer başka eğer uzaylılar dünyaya gelse ve onlarla bir temas halinde olsak filmleri hep çekiliyor. Ama bu filmler böyle daha şaşalı, daha böyle fantastik anlatıya sahip filmler oluyor. Bu böyle gerçeklikle bu temasa kadar olan süreç, bu temastaki işte toplumsal grupların, işte iktidarların veya dinin nasıl tutum ve görüşleri veya nasıl etkiliyorlar, böyle şeyleri içine alması çok güzeldi. Böyle şey gibi bir biyografi filmi izliyormuşuz gibi aslında. Hani Oppenheimer'ın uzayla uğraşan hali gibi, böyle en sonunda mahkeme bile oluyor böyle falan. Hani gerçekten böyle düşününce eğer ilk defa uzay dışı bir temas kurulsaydı bu şekilde olurdu gibi. Her şey böyle işlerdi gibi sanki. Hani ama birazcık daha siyasi olarak daha gizli saklı yapılırdı. Ben düşünmüyorum ki hani uzaydan bir mesaj gelecek. Ertesi gün tüm dünya duyacak. O yüzden ben de filmi çok gerçekçi buldum. Böyle gayet güzeldi. Karakter gelişimleri de çok hoştu. Eski olduğu belli olmayan bir film. Yani ben öyle filmleri izlemekte biraz zorlanıyorum. Ama bu gayet güzeldi. 480'de izledik ama gayet güzeldi.
Yani filmi ben de çok beğendim. Bu kategoride filmler izlemek çok hoşuma gidiyor. Devamında da çok güzel filmler yorumlayacağız inşallah. Benim dediğim gibi favorim Interstellar'dı. Öncesinde bunu izlemek iyi oldu. Devam filmi gibi olmuş. Deneyimlemek istediğim anlar çok oldu. En azından hayal ettiriyorlar. Güzel bir şey yani. Hani böyle kainatı düşünüyorsun. Zerre kadar bir etkin olup olmadığını düşünüyorsun. Hatta filmde geçen o yer israfı muhabbeti de hani eğer bu kadar geniş galakside biz sadece düşünsel gezegen olarak biz varsak çok zor yani. Acayip yalnız hissettiğim anlar da oldu. Neden bilmiyorum. Koskoca 8 milyar insan, ben kendimi yalnız hissettim yani şu noktada, öyle hissettirdiği anlar da oldu. Aynı deneyimi tekrar yaşamak isterim. Ara ara açıp da izleyebileceğim bir film yani.
Evet, çok güzel bir bölüm oldu. Farklı farklı yorumlar duymak da çok güzel oldu yani. Bu film gerçekten çok güzel. Bu seri, ben inanıyorum, çok güzel bir seri olacak. Devam filmlerinde konuştuğumuzda gerçekten heyecanla bekliyorum. Kontak filmi çok yani bayağı oldu izleyeli. Tekrardan izlemiş ve farklı yönlerden de bakmış olduk. Herkesin yorumu çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, sizi de bu maratona davet ediyoruz. Bizimle birlikte bu bölümde Conte'ye konuşmuş olduk. İkinci filmimiz, bundan yani peş peşe çekeceğiz. Bir sonraki filmde Interstellar konuşacağız. Sonrasında Arrival'ı konuşacağız. Üç filmi de konuşurken hep bir arada konuşacağımızı düşünüyorum. Çok bence bağlantılı şeyler çıkacak daha. Mesela bu baba figürü, anne figürü, aileden birini kaybetmek gibi, bunları mesela konuşmadık bu bölümde ama bu filmde de etkiliydi. Ama diğer filmlerde de bu çok etkili bir faktör olacak mesela. Onları diğer bölümlerde de ele alırız. Evet, bu şekildeydi bu bölümümüz. Gerçekten çok güzel bir filmi konuştuğumuzu düşünüyorum. İyi ki konuştuk ve artık başımı yastığa rahat koyabileceğimi düşünüyorum. Böylelikle bismillah dedik bu uzay maratonumuza. Bizi Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten, Spotify'dan takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Dediğimiz gibi bu maratona siz de bizimle birlikte katılın. Siz de bu filmleri izleyin ve bu macerayı birlikte yaşayalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. We'll be right back.